Ayrım 14, sayfa 138. Ravenna'daki tapınakçı evindeki misafirlerin her açıdan en önemlisi şüphesiz Piskopos Albert von Stadt idi. Bu önemi sadece tartıda en az 200 lombard kilosu çekmesinden ötürü değildi. Saray meclisinde çoğunluğu teşkil eden Alman prensleri çevresinde de sözü geçen ve sayılan bir adamdı. Piskoposu kendi saflarına kazanmak Benedikt için fazla zor olmamıştı. Vezüv yamaçlarında yetişen Lacrime Christi üzümlerinden elde edilen muhteşem şarabın bir fıçısı, Piskopos'un bir değirmenin çarkını döndüren su gibi gürül gürül konuşmaya başlamasına neden olmuştu. Karşılaşmalarının daha ilk akşamında Benedikt'in Mus Mikrotus yani fındık faresi lakabını boş yere taşımadığını ortaya çıkarmıştı. Şaşmaz koku alma yeteneği onu bu kez de doğru ize götürmüştü. Tahıl pazarındaki taş binanın mahzeninde ilk kadehi boşaltmalarıyla birlikte Piskopos Haçlıların talihsiz Dimyat seferi hakkında konuşmaya başlamıştı. Kızarmış yanaklarla hiç durmadan ve bir savaştan sağ kurtulmayı başaran tüm erkekler gibi keyifle konuşuyordu. Kadehini boşalttıktan sonra şöyle dedi. ''Demek bir tapınakçısınız. Tanrı sizi ve tarikatınızı kutsasın.'' Dimya taçlı seferinden bu yana tapınak şövalyelerine büyük bir saygı besliyorum. Aziz Yuhanna bayramından bir sonraki gece gemilerimize binmiştik. Biz derken tapınak şövalyelerini, hospital şövalyelerini, birkaç Alman ülkesi prensini ve haçlı ordusunu kastediyorum. Dimyat'ta bulunmuş muydunuz hiç? Müslümanların muhteşem bir şehri. İskenderiye'den 8 gün uzaklıkta Nil kollarının birinin üzerinde kurulu. Nehirle ve yüksek duvarlarla korunan, Kızıldeniz, Mısır, Arabistan, İran, Filistin, hatta Hindistan'dan gelen malların satıldığı çok önemli bir pazar. Kafirler nehrin tam ortasına taş bir kule inşa etmiş ve iki kıyıya demir bir zincir gererek yolumuzu kapamışlardı. Zorlu bir savaştan sonra zinciri kırmayı başardık. Ancak gemilerimizin hiçbiri okçularla dolu kulenin yanından geçemiyordu. Böylece biz de salların üzerine 30 ayak yüksekliğinde tahta bir kule inşa etmeye başladık. Bu iş tam 3 hafta sürdü. Sonra da saflarımızın en cesur savaşçıları kendilerini ölüme adadılar. Günah çıkardılar, son ayinlerine katıldılar ve yüzer kalenin içine girerek Müslümanların kulesine yaklaşmaya başladılar. Amansız bir savaştan sonra sallar birbirinden ayrıldı ve tahta kule içindeki tüm adamlarla beraber suya gömüldü. En cesur savaşçılarımız böylece Nil'de boğuldu. Aralarında Lothringenli soylu Alban von Aö, Antonio Ebulo ve başka kahraman tapınakçılar da bulunuyordu. Haçlı savaşçıları büyük bir acı ve umutsuzlukla çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Evet, çok korkunçtu. Piskopos tekrar doldurulmuş olan kadehini bir dikişte boşalttı. Şarap adamın anılarını tazelemiş ve dilini çözmüştü. Sonra ikinci bir kule daha inşa ettik. Başka ne yapabilirdik ki? Müslümanların kulesinin yanından geçmek zorundaydık. Bu kez de yüzer kulede savaşmak için fazlasıyla gönüllü ortaya çıktı. Öyle ki hepsinin içine sığması mümkün değildi. Tanrı böyle istiyor. Nidalarıyla ikinci kez Müslümanların kulesine saldırdık. Şiddetli bir çarpışma sonrası kuleyi ele geçirmeyi başardık ve gemilerimiz limana girdi. Korkunç bir kıyım başlamıştı. Savaşçılar birbirlerini boğazlıyordu. Ne büyük bir cesaretle dövüştüklerini şu örnek daha iyi anlatır. Gemilerimiz akıntının etkisiyle kulenin duvarlarına yanaşmıştı. Müslümanlar uzun halatlar yardımıyla kendilerini aşağı bırakıyorlardı. Bir çekirge bulutu gibi üzerimize iniyorlardı. Sayıca bizden yüzlerce kez fazlaydılar. Bizimkiler direnişin faydasız olduğunu anlayınca ellerine geçirdikleri baltalarla gemileri parçalamaya başladılar. Böylece hem Hristiyan hem Müslüman tüm askerler bir kez daha nehrin kurbanı oldu. Nihayet uzun ve kanlı çarpışmalardan sonra şehri karadan ve sudan kuşatmayı başardık. Bu haber yıldırım hızıyla yayılmıştı. Şehrin zaptına katılmak isteyen savaşçılar dört bir yandan akın ettiği için Hristiyan ordusu her geçen gün büyüyordu. Sultan, Dimyat'ın uzun süre dayanamayacağını anlayınca barışçıl bir çözüm bulmak için arabulucular gönderdi. Kuşatmayı kaldırdıkları takdirde Hristiyanlara Kudüs şehrini geri verecekti. Ancak İmparatorluk naibi Ludwig der Kelheimer bu teklifi geri çevirdi. Tapınakçılar ve Hristiyan ordusunun ileri gelenlerinin birçoğu ona katılmıştı. Ya her şeyi alacaklardı ya da hiçbir şeyi. Kuşatma beklenildiği gibi uzun süreli oldu. İçeridekiler korkunç bir açlığın ve salgın hastalıkların pençesinde kıvranıyordu. Şehrin üzerine bir ölüm sessizliği çökmüştü. Sanki dev bir istiridye içindeki değerli inciyi kıskançlıkla koruyordu. Ölülerini geceleri duvarların üzerinden atmaya başlamışlardı. Çürümüşlük kokusu saflarımızın üzerine yayılmaya başlamışken birkaç cesur Fries geceleyin gizlice surlara tırmanmaya karar verdiler. Günün ilk ışıklarında muhafızlar henüz uyurken duvarın birkaç noktasına merdivenler dayadılar ve yukarı ulaştıkları anda hücum davullarını sanki yüzlerce kişiymişler gibi çalmaya başladılar. Plan tutmuş, şehir halkı paniğe kapılmıştı. Az sonra kapılar açıldı ve içeride korkunç bir katliam yaşandı. O kadar çok erkek, kadın ve çocuk öldürüldü ki imanlı Hristiyanların yürekleri acı ve merhametle doldu. Hayatta kalan birkaç kişi şehirden kovuldu ve Dimyat Hristiyanlığın bir kalesine dönüştürüldü. Dük Ludwig büyük bir zafer kazanmıştı. Bu adamı tanıyor muydunuz? Benedikt yalan söyledi. Birkaç kez karşılaşmıştık. O halde onun ne kadar ateşli bir yapıya sahip olduğunu da bilirsiniz. Dimyat'tan Kahire'yi fethetme fikri de ona aitti. Bunun sonucunu biliyorsunuzdur. Biliyorum ama tüm detaylarını değil. Siz de orada mıydınız? Bir kez de sizin ağzınızdan dinlemek isterdim. Piskopos kadehini şarapla doldurdu ve akik kırmızısı kristale sanki sözlerle anlattığı olayları görüyormuş gibi baktı. Ordumuz iki nehir arasına, düşman saldırılarına karşı korunaklı bir yere mevzilenmişti. Sultan ordumuzun pek çok prens ve soyluyla birlikte Kahire üzerine yürümeye başladığını öğrendiği zaman Arap dağlarından gelen bir nehrin suyunun bir vadide toplanmasını sağladı. Sonra da bizimkinden çok daha küçük ordusuyla birlikte bir tepenin üzerinde karargah kurdu. Savaş gününün sabahı vadide biriken suyu serbest bıraktı. Hristiyanlar uyandıkları zaman insanların ve hayvanların sele kapılmış olduğunu gördü. Müslümanlar tarafından kuşatılmıştık. Çaresizdik. Kaçacak halimiz bile olmadığı için son çare olarak sultandan canımızı bağışlamasını rica ettik. Sultan, Dimyat'ı geri vermemiz koşuluyla isteğimizi yerine getireceğini söyledi. Ayrıca her savaşçı ona bir gümüş sterlin ödeyecekti. Prensler için istenen kurtarmalıklar ise inanılmaz rakamlardı. İmparatorluk naibi için 10.000 altın gulden talep etmiş, imparator bu meblağı ödemişti. Bir insan için böylesine bir külfetin altına girildiğini daha önce duymuş muydunuz hiç? Kelheim dükü, imparatorun gözünde işte böyle bir yere sahipti. Hem de ordunun yenilgisinin sorumlusu olmasına rağmen. Onun yanlış kararı ve komutası yüzünden hem Dimyat hem de kutsal topraklar elimizden çıkmıştı. Benedikt kadehleri doldurdu ve sordu. Kelheim dükünü imparatorun öldürtmüş olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Asla diye bağırdı piskopos. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Frederick onu öz kardeşiymiş gibi seviyordu. Dimyat felaketinden sadece 2 yıl sonra Bavyera dükünü oğlunun kişisel ve politik gelişiminde danışman tayin etti. Ona yazdığı mektup şu cümlelerle son buluyordu. Oğlumu size emanet ediyorum. Ondan bir kral yapın. İmparatorluk prensi nasıl bir insan? Onu tanıyor musunuz? Babasının yapısında biri değil. Ne onun zekasına ne de irade gücüne sahip. Tahta vaktinden önce geçirildi ve şu anda Alman prenslerinin kuklasından öte bir şey değil. Benedikt, fındık faresi içgüdüsüyle doğru iz üzerinde olduğunu hissediyordu. Prensin çevresinde pek çok sorunun cevabını alabilecekti. Tahminlerinde pek az yanılırdı. İmparatorun büyük oğlu nasıl biriydi, onun hakkında bildikleri yeterli olmaktan çok uzaktı. Sicilya'da doğdu. 8 yaşındayken Aachen'de tahta oturtuldu. Olgunluk çağına ulaşıncaya dek Bavyera dükü Ludwig'in gözetimine verildi. Alman ülkelerinin yöneticileriyle küçük yaşlardan beri içli dışlı. Şehir yanlısı politikaları nedeniyle prenslerle aralarında daimi bir anlaşmazlık var. Babasına baş kaldırmasından bu yana ev hapsinde. Şu arada Nürnberg Kalesi'nde bulunuyor. Orlando, Elbrus dağlarının karla kaplı zirvelerini gördüğü zaman doğunun yabancı dünyasının ta içlerine dalmıştı. İskenderiye'den sonra önce deniz yoluyla Trablus'a gitmiş, oradan da bir deve kervanıyla Hama ve Halep'e ulaşmıştı. Bu arada ölümcül birer kum deryası olan Kava ve Tanahi çöllerini aşmıştı. Yol boyunca çadırlarda ve adlarını unuttuğu vahalardaki toprak renkli kulübelerde konaklamıştı. Fırat üzerinden bir sal yardımıyla geçmiş, Dicle'yi aşarken ise Almavil taş köprüsünü kullanmıştı. Mezopotamya ovasını ise Zagros dağları izlemişti. Kuzeye giden yolu binlerce mil genişliğinde bir engel olarak kesiyordu. Yük hayvanlarıyla beraber diplerine güneş ışığı asla ulaşmayan derin yarları tırmanmışlardı. Buz gibi suları omuzlarına dek yükselen akıntılı nehirlerde yüzmüşlerdi. Orlando birkaç kez hastalanmıştı. Yüksek ateşin etkisiyle alev alev yanmış, şiddetli ishal yüzünden güçsüz düşmüş, güneş derisini yakmış, susuzluktan kıvranırken birkaç kez ölümle yaşam arasında gidip gelmişti. Yaşlı Magister Müsniyer'in sözlerini de sık sık hatırlamak zorunda kalmıştı. Her yolculuk, kurtulmayı pek az kişinin başarabildiği bir hastalık gibidir. Muharrem ayının 17. gününde, Hristiyan takvimi onun için çok uzaklarda kalmıştı. Gilan ile Masenderan eyaletleri arasında sınır teşkil eden Fut nehrine ulaştı. 3 haftadır Kürt tacirlerin eşliğinde yol alıyordu. Liderleri karla kaplı dağları gördüğü zaman şöyle dedi. Deylem yaylası işte şu karşıda. Orada yaşayan insanlar bölgenin diğer tüm sakinlerinden daha kavgacı ve yabanidir. Arap fatihleri Deylem'e ulaştıkları zaman komutanları El-Haccac, Deylem elçilerinin önüne tüm yolların, geçitlerin ve kalelerin işaretli olduğu bir harita serdi. Teslim olun dedi onlara. Ülkenizi kendi memleketimizin deve yolları kadar iyi tanıyoruz. Üstün güçlerimiz karşısında en ufak bir şansınız dahi yok. Deylem erkekleri haritaya şöyle bir göz atıp karşılık verdiler. Ülkemizi derinlemesine araştırmışsınız. Tüm geçitleri hakkında bilgi sahibisiniz ama bu geçitleri savunan erkekler hakkında hiçbir bilgiye sahip değilsiniz. Ama onları tanıyacaksınız. Deylem asla fethedilemedi. Sakinleri peygamberin dinini kendi istekleriyle ve bölgede sonuncu olarak kabul ettiler. İslam'ın en azılı düşmanları onun en sadık taraftarlarına dönüşmüştü. Gerçek dinin acımasız savunucuları, Sünnilerin ve Selçukluların aman bilmez düşmanları, dağın yaşlısının seçkin fedaileri. Biz tacirler, Deylem'in etrafından geniş bir yay çizerek dolaşmayı tercih ederiz. Sadece sakalsız olduğu için, Allah ona acısın, kulaklarını kestikleri bir Kürt tanıyorum. Onların gözünde sakalsız olmak, kafir olmakla aynı anlama gelir. Alamut hakkında ne biliyorsunuz diye sordu Orlando. Bu kaleye nasıl gidilir, oraya gitmek istiyorum. Alamut mu, Alamut'a mı gitmek istiyorsun? Adamlar Orlando'ya cezası infaz edilmek üzere olan bir idam mahkumu gibi bakıyorlardı. Ama onun ciddi olduğunu ve niyetinden vazgeçmeyeceğini anladıklarında bildiklerini anlatmaya başladılar. Yüksek bir kayanın üzerine inşa edilmiş olan kale, dimdik duvarlarıyla gökte asılı duran bir yıldızı andırır. Bir günlük yolculuk uzunluğunda etrafı sarp dağlarla çevrili, içine girilmesi sultanın hareminden bile güç olan yeşil bir vadiye bakar. O vadiye ulaşmak için Rudbar Nehri'nin kanyonunu aşmam gerekir. Dimdik göğe yükselen kaya duvarlarının arası o kadar dardır ki iki atlının yan yana ilerlemesi mümkün değildir. Bu şeytan boğazına sonuna geldiğin zaman Alamut'a çıkan yolu tırmanmaya başlarsın. Bu yolda çok dardır. Üstelik bir yanı uçurumdur. Düşmanların buraya kadar ilerlemesi asla mümkün değildir. Bu kalenin zamanımızdan çok önce yaşamış olan Deylem krallarından biri tarafından yaptırıldığı söylenir. Kral bir av partisine çıkmış ve evcil kartallarından biri kalenin yerinin üzerinde uçmaya başlamış. Ama bu yerin manzarasından o kadar hoşlanmış ki evcilliğini unutup derhal kendisine bir yuva yapmaya başlamış. Kral bu olayı tanrıların işareti olarak kabul etmiş ve yuvanın bulunduğu yere zaptı mümkün olmayan bir kale yapılmasını emretmiş. Kaleye de Alamut ismini koymuş. Kartal yuvası. Bakıyorum da Alamut hakkında epey bilgi sahibisin dedi Orlando. Orada bulunmuş muydun hiç? Dünyanın tüm altınları bile beni oraya götüremez dedi Kürt dehşet içinde. Peki o zaman Alamut'a nasıl gidileceğini nereden biliyorsun? Bunu bir yönüyle cennete benzetebilirsin diye güldü Kürtler. Hiçbirimiz orada değildik ama oraya nasıl gidileceğini ve bizi nelerin beklediğini hepimiz biliriz. Tüm yolculuğu boyunca Orlando ilk kez yalnız başına at sürüyordu. Kısa bacaklı, sağlam yapılı atı dağlık arazide ilerlemekte oldukça zorlanıyordu. Arada sırada köklerinden sökülmüş ağaçlar veya dağdan yuvarlanmış büyük kayalar yolu kapıyordu. Çok yaşlı çam ağaçları budaklı dallarını göğe uzatıyordu. hüzünlü bir görkeme ve barbarca bir güzelliğe sahip bir ülke. Orlando, açık araziye çıkmadan önce vahşi bir ormanın hayvanı gibi bir süre etrafını kolaçan ederek ağaçların arasında bekledi. Gecelerin buz gibi soğuk olmasına rağmen ateş yakmaktan kaçınıyor, karnını hurma ve kurutulmuş etle doyuruyordu. Bir keresinde bir ateşin soğumuş küllerini, sonra da bir eşeğin iskeletini bulmuştu. İkinci günün sabahında yağmur yağmaya başladı. Kaslarını yumuşatmak ve biraz olsun ısınabilmek isteyen Orlando, sırılsıklam bir şekilde atının yanında yürüyordu. Cellat adını verdikleri ve zorlu eğitimlerinden sorumlu olan Hermanus'u hatırlıyordu sık sık. Güçlerinin sonuna geldiklerini düşündükleri anlarda şöyle derdi: "Hedeften önceki son adımlar daima en güç olanlarıdır. İnsanın en çok altına ettiği yer tuvaletin eşiğidir." Karla kaplı zirvelerden esen rüzgar buz gibiydi. Altındaki at küçük taşlarla kaplı yolda güçlükle ilerliyordu. Elbruz dağlarının güney yamaçları kıraç ve ağaçsızdı. Öğlene doğru içinde berrak bir derenin kıvrılarak aktığı yeşil bir vadiye ulaştığında Orlando oldukça şaşırmıştı. Derenin iki kıyısında okaliptüs, söğüt ve kızıl ağaçlar göze çarpıyordu. Suyun kenarında bambu kamışları ve sazlar yetişiyordu. Toprak, eğrelti otları ve sarmaşıklarla kaplıydı. Rengarenk kelebeklerin uçuşmakta olduğu havada çürüyen tahta kokusu vardı. Bu küçük vahanın üzerine tam bir ölüm sessizliği çökmüştü. Ne bir kuş cıvıltısı ne de bir Ağustos böceği şarkısı sessizliği bozuyordu. İnsan varlığına dair en küçük bir iz bile yoktu. Az sonra derenin dar kıvrımında Orlando yeşil çimenlerle kaplı bir açıklık fark etti. Hayvan otlarken o da suda yıkandı ve ağaçların rüzgarı kestiği bir noktada çıplak olarak çimenlerin üzerine uzandı. Elbiselerini ise kurumaları için rüzgara sermişti. Üzerine uzandığı kaya bir fırın kadar sıcaktı. Güneşin ışınları vücudunu okşuyordu. Gökyüzünde bir kartalın süzüldüğünü gördü. Havada çam reçinesi kokusu vardı. Ağaçların soluğu Orlando'nun içinde eski anıların canlanmasına sebep olmuştu. Evini hatırlıyordu. Yisur ormanlarını ve kırlarını, yaşlı bahçıvan Alban'ı. Onlara kuş saatini öğretmişti. Bunu bilen bir kimse günün her vakti saatin kaç olduğunu anlayabilirdi. Her canlının içinde yaratılıştan bu yana güvenilir bir şekilde çalışan bir saat vardı. Şarkısını akşamları en son bitiren kuş türü olmasına rağmen bülbül gece yarısından 2 saat sonra yeniden şakımaya başlardı. Saat 3'te tarla kuşunun sesi, kısa bir süre sonra horozun ilk ötüşü işitilirdi. Ve yarım saat sonra guguk kuşu ötmeye başlar, kara tavuk, iskete, ötleyen ve gri asma kuşunun her biri belli aralıklarla sesini duyururdu. Orlando'nun duyduğu son ses bir karganın gaklamasıydı.